Ayrım 5.
Bir deneydir ki, giderek damar yüreğin çok yakında, çok sıkı bağlandığı ve onunla bağ arasında kesildiği ve böylece ondan akan kanın yürekten başka herhangi bir yerden gelebileceğini varsaymak için hiçbir zemini olamayacağı zaman bile aynı sonucu verir. Ama kanın bu deviminin gerçek nedeninin belirtmiş olduğum neden olduğunu gösteren başka birçok şey daha vardır. Böylece ilk olarak toplar damardan çıkan kan ve atar damardan çıkan kan arasında görülen ayrım ancak yürek içinden geçme yoluyla seyrelmiş ve deyim yerinde ise damıtılmış olmakla yürekten hemen ayrıldıktan sonra eşdeğişle atar damarlardayken yüreğe girmeden biraz önce eşdeğişle toplar damarlardayken olduğundan daha ince ve diri ve sıcak olması olgusundan doğabilir. Ve eğer dikkat edilirse yüreğin yakınlarında olmanın dışında bu ayrımın açıkça görünmediği ve ondan daha da uzak bölgelerde çok açık olmadığını buluruz. Dahası atıcı toplar damarı ve büyük atar damarı oluşturan dokunun sertliği kanın onlara karşı toplar damarlar durumunda olduğundan daha büyük bir kuvvetle vurulduğu yeterince açık olarak gösterir. Ve niçin yüreğin sol boşluğunun ve büyük atar damarın sağ boşluktan ve atıcı toplar damardan daha büyük ve daha geniş olması gereksin? Ama bunun nedeni toplayıcı atar damarın kanın yürekten geçtikten sonra yalnızca akciğerlerde bulunmakla doğrudan doğruya ana toplar damarlardan gelenden daha ince olması ve ondan daha etkili ve daha kolay olarak seyrelmesidir. Ve doktorların nabız atışını alırken bulabilecekleri şey nedir? Eğer kanın doğasını değiştirmesine göre yüreğin sıcaklığı yoluyla öncekinden daha büyük ya da daha küçük bir derecede ve daha çok ya da daha az çabuk olarak seyrelebileceğini bilmiyorlarsa ve eğer bu ısının öteki üyelere nasıl iletildiğini araştırırsak, bunun yürekten geçmekle bir kez daha ısıtılan ve oradan tüm beden boyunca yayılan kanın aracılığıyla olduğunu kabul etmek gerekmez mi? Bundan şu çıkar ki, eğer herhangi bir tikel bölümden kanı uzaklaştırırsak, aynı yolda ondan sıcaklığı da uzaklaştırmış oluruz. Yürek sıcaktan kızarmış bir demir gibi yansaydı bile, ayaklara ve ellere sürekli olarak yeni kan göndermedikçe onları şimdi olduğu gibi ısıtmaya yeterli olmazdı. Bundan şunu da anlıyoruz ki, solunumun gerçek yararı yüreğin sağ boşluğundan orada seyretilmiş ve deyim yerinde ise buharlara dönüştürülmüş olarak akciğerlere gelen kanın kalınlaşmasını ve yeniden sol boşluğa düşmeden önceki kana döndürülmesini sağlamak için akciğerlere yeterli taze hava taşımaktır. Ve bu olmaksızın orada var olan ateş için yakıt olarak hizmet etmeye uygun olmayacaktır. Bu bildirim akciğerleri olmayan hayvanların yüreklerinde de yalnızca tek bir boşluk olduğunun ve henüz annelerinin rahmindeyken onları kullanmayan çocuklarda kanın ana toplar damardan yüreğin sol boşluğuna akmasını sağlayan bir açıklık ve akciğerden geçmeksizin atıcı toplar damardan büyük atar damara geçmesini sağlayan bir oluk bulunduğunu görmemiz tarafından da doğrulanır. Dahası eğer yürek atar damarlar yoluyla mideye sıcaklık ve bunun yanı sıra kanın oraya alınmış besinleri çözündürmede yardımcı olan daha akışkan bileşenlerinden bir bölümünü göndermeseydi orada sindirim nasıl yapılabilirdi? Ve besinlerin öz sularını kana döndüren eylemi anlamak eğer onun yürekten belki de günde 100 ya da 200 kereden daha fazla geçerek ve yeniden geçerek damıtıldığını düşünürsek daha kolay olmaz mı? Beslenmeyi ve bedende olan çeşitli sıvıların üretimini açıklamak için söylenmesi gereken tek şey kanın seyretilmekte yürekten atar damarların uçlarına doğru geçmesini sağlayan kuvvetin kanın parçalarından bir bölümünün tam olarak içlerinde bulundukları üyelerde kalmasına ve orada kendileri tarafından uzaklaştırılan başkalarının yerini almalarına neden olduğu ve karşılaştırdıkları küçük gözeneklerin konum ya da biçim ya da küçüklüklerine göre aralarından kimilerinin başkalarına değil de belli parçalara doğru ilerledikleridir. Tıpkı herkesin gördüğü gibi, delikleri değişik büyüklüklerde olan, değişik eleklerde değişik tahıl türlerinin ayrılabilmesi gibi. Son olarak tüm bunlarda en dikkate değer olan şey çok ince bir yeli ya da daha doğrusu çok arı ve çok diri olan ve sürekli olarak büyük bir bollukla yürekten beyne doğru yükselerek oradan sinirler yoluyla kaslara ilerleyen ve orada tüm üyelere güç veren bir alevi andıran hayvan öz sularının üretilmesidir. Ve kanın en yiğin olarak devinmekle ve içerilere en kolay işlemekle bu öz suları oluşturmaya en uygun parçacıkların nasıl başka herhangi bir yeri olmaktan çok beyne doğru ilerlediklerini açıklamak için varsayılabilecek biricik neden onları oraya taşıyan atar damarların yürekten en doğrudan çizgilerde çıkan damarlar oldukları ve doğa yasaları ile özdeş olan mekanik yasalarına göre birçok nesli birlikte aynı noktaya doğru devindikleri ve bu noktada tümü için yer olmadığı zaman ki yüreğin sol boşluğundan çıkan ve beyne doğru gitme eğiliminde olan parçacıklar açısından durum budur. En zayıf ve devimleri en az yiğin olan parçaların daha güçlü olanlar ve bu yolla ona ulaşabilecek biricik parçalar tarafından zorunlu olarak bir yana atıldıklarıdır. Tüm bu soruları daha önce yayımlama amacında olduğum incelemede yeterince ayrıntılı olarak açıklamıştım. Ve daha sonra orada insan bedeninde kapsanan hayvan öz sularının üyeleri devindirme gücünü taşıyabilmeleri için tıpkı hayvanların başlarının kesildikten kısa bir süre sonra bile henüz devindiklerini ve toprağa ısırdıklarının gözlenmesi gibi. Bu bedenin sinir ve kasların dokusunun ne olması gerektiğini, beyinde uyanıklık, uyku ve düşlere neden olmak için hangi değişimlerin zorunlu olduğunu, ışığın, seslerin, kokuların, tatların, sıcaklığın ve dışsal nesnelere ait tüm başka niteliklerin, duyuların araya girmesiyle beyin üzerinde çeşitli iddiaların izlerini nasıl bırakabildiklerini, açlığın, susuzluğun ve başka içsel duyguların da onlara karşılık düşen izleri, ona nasıl iletebildiklerini, neyin bu iddiaların alınmasını sağlayan sağduyu olarak görülmesi gerektiğini ve onları barındıran bellek ile onları çeşitli yollarda değiştirebilen ve onlardan yeni iddialar oluşturabilen düşlem ile ne demek istediğini göstermiştim. Düşlem ki aynı yolla hayvan öz sularını kaslar boyunca dağıtarak böyle bir bedenin üyelerinin birçok değişik yolda ve kendilerini onun duyularına ve içsel tutkularına sunan nesnelere uygun bir biçimde devinmesine neden olabilir. Tıpkı bizim durumumuzda üyelerin istancın yönetiminden ayrı olarak devinebilmeleri gibi. Ve bu insan becerisi tarafından nedenli değişik otomatların ya da devinen makinelerin yapılacağını ve bunun kemiklerin, kasların, sinirlerin, atar damarların, toplar damarların ya da her hayvan bedeninde bulunacak daha başka parçaların büyük çokluğu ile karşılaştırma içinde yalnızca birkaç parçanın kullanımı yoluyla yapılabileceğini bilenlere tuhaf görülmeyecektir. Bu yandan beden bir makine olarak görülür ki Tanrı'nın elleriyle yapılmış olmakla insan tarafından icat edilenlerin tümünden karşılaştırılmayacak denli daha iyi düzenlenmiştir ve kendi içinde onların tümünden çok daha hayranlık verici devimler kapsar. Burada özellikle şunu göstermek için durdum. Eğer bir maymunun ya da usu olmayan herhangi bir başka hayvanın örgenlerini ve dışsal biçimini taşıyan böyle makineler yapılmış olsaydı, elimizde bunların o hayvanlarla aynı doğada olmadıklarını saptamak için hiçbir araç olmazdı. Buna karşı eğer bedenimize belli bir andırım gösteren ve ahlaksal olarak başarılması olanaklı olduğu ölçüde eylemlerimize öykünen makineler olmuş olsaydı her şeye karşı onların hiçbir biçimde gerçek insanlar olmadıklarını saptamamızı sağlayacak çok güvenilir iki sınama yolumuz olurdu. Birincisi, düşüncelerimizi başkalarına iletmek için bizim yaptığımız gibi konuşmayı ya da başka simgeleri hiçbir zaman kullanmayacak olmalarıdır. Çünkü kolayca bir makinenin sözcükler üretebilecek bir yolda giderek örgenlerinde belli değişimler ortaya çıkarabilen cisimsel eylemler durumunda karşılıklar verebilecek bir yolda bile yapılabileceğini tasarlayabiliriz. Örneğin, tikel bir bölüme dokunulursa ona ne söylemek istediğimizi sorabilir. Eğer bir başka parçasına dokunulacak olursa incitildiği için bağırabilir. Ama hiçbir zaman yanında söylenebilecek her şeye uygun olarak yanıt verebilmek için konuşmasını değişik yollarda düzenleyebilmesi söz konusu olamaz. Ve giderek bunu en aptal insanın yapabileceği yolda bile yapamaz. Ve ikinci ayrım şudur. Makinelerin belli şeyleri herhangi birimizin yapabildiği denli, iyi ya da belki de bizden daha iyi bir yolda yerine getirebilmelerine karşın kaçınılmaz olarak başka birçoklarında başarısız kalırlar ve bu yolla bilgiden değil ama yalnızca örgenlerinin düzenlenişine göre davrandıklarını açığa çıkarabiliriz. Çünkü uz tüm olumsallıklar için hizmet edebilen evrensel bir araç iken bu örgenlerin ise her bir tikel eylem için tikel bir düzenlemeye gereksinimleri vardır. Ve bundan şu çıkar ki herhangi bir makinede onun tüm yaşam olaylarında bizim usumuzun bizi davranmaya götürmesiyle aynı yolda davranmasına olanak verebilecek bir türlülüğün olması ahlaksal olarak imkansızdır. Bu iki araç yoluyla insanlar ve hayvanlar arasında var olan ayrımı da anlayabiliriz. Çünkü çok dikkate değer bir olgu vardır. Giderek budalaları bile dışlamaksızın öylesine kafasız ve aptal hiç kimse yoktur ki değişik sözcükleri bir arada düzenleyemesin ve onlardan düşüncelerini bildirmesini sağlayan bir söylem oluşturmasın. Ve buna karşı nedenli eksiksiz ve talihli olarak oluşmuş olursa olsun hiçbir hayvan yoktur ki böyle bir şeyi yapabilsin. Buna neden olan şey örgenlerin eksik olması değildir. Çünkü açıktır ki saksanlar ve papağanlar sözcükleri tıpkı bizim gibi çıkarabilirler. Ve gene de bizim gibi eşdeğişle söylediklerinin düşündüklerinin kanıtını vereceği bir yolda konuşamazlar. Buna karşı sağır ve dilsiz doğmakla konuşma için başkalarına hizmet eden örgenlerden hayvanlarla aynı derecede ya da giderek onlardan daha yüksek bir derecede yoksun olan insanların kendilerini genellikle yanlarında olmakla onların dilini öğrenecek zamanı bulanlara anlaşılır kılmalarını sağlayan belli işaretler icat etme alışkanlığındadırlar. Ama bu yalnızca hayvanların insanlardan daha az usları olduğunu değil ama hiç usları olmadığını gösterir. Çünkü açıktır ki konuşabilmek için çok az şey gereklidir ve insanlar arasındaki eşitsizliğe olduğu gibi aynı türün hayvanları arasında var olan eşitsizliğe de dikkat ettiğimiz ve kimilerinin bilgi kazanmaya başkalarından daha yetenekli olduğunu gördüğümüz zaman türünün en eksiksizi olarak seçilen bir maymunun ya da bir papağanın bu sorular söz konusu olduğunda bulunacak en aptal çocuğa ya da en azından anlığı bulutlanmış bir çocuğa bile eşit olmaması olgusu. Eğer hayvan durumunda ruh bizimkinden bütünüyle ayrı bir doğada olmamış olsaydı pek inanılabilir bir şey olmazdı. Ve konuşmayı tutkuları ele veren ve hayvanlar tarafından olduğu gibi makineler tarafından da öykünülen doğal devrimlerle karşılaştırmamız gerekir. Ne de eskilerden kimlerinin yaptığı gibi hayvanların konuştuklarını ama bizim onların dillerini anlamadığımızı düşünmeliyiz. Çünkü eğer bu doğru olsaydı bizim örgenlerimize karşılık düşen birçok örgenleri olduğu için kendilerini bize de tıpkı kendi benzerlerine olduğu gibi kolayca anlaşılır kılabilirlerdi. Yine belirtmeye değer bir olgudur ki eylemlerinin bir bölümünde bizden daha büyük bir beceri gösteren birçok hayvanın olmasına karşın aynı zamanda bunların başka birçoklarında ne olursa olsun hiçbir beceri göstermediklerini gözleriz. Bu yüzden bizden daha iyi yapmaları olgusu anlıklarının olduğunu tanıtlamaz. Çünkü bu durumda herhangi birimizden daha anlıklı olurlar ve tüm başka şeyleri de bizden iyi yaparlardı. Ama bu daha çok ustan yoksun olduklarını gösterir ve onlarda örgenlerinin düzenlenişine göre davranan şey doğanın kendisidir. Tıpkı dişlilerden ve ağırlıklardan oluşan bir saatin zamanı gösterebilmesi ve onu bizim tüm sağ görümüzle yapabileceğimizden daha doğru olarak ölçebilmesi gibi. Bundan sonra ussal ruhu betimlemiş ve onun sözünü ettiğim başka şeyler gibi herhangi bir yoldan özdeğin gücünden türetilmeyeceğini ama kesinlikle yaratılmış olması gerektiğini göstermiştim. ve ayrıca insan bedeninde teknesindeki bir kaptan gibi yerleşmiş olmasının yeterli olmadığını, belki de bedenin üyelerini devindirmek için olmanın dışında ama bizimkilere benzer duyumlarının ve etkilerinin olabilmesi ve böylece gerçek bir insan oluşturabilmesi için beden ile daha yakından bağlanmasının ve birleşmesinin zorunlu olduğunu da göstermiştim. Son olarak burada en önemlilerinden biri olduğu için ruh konusunu biraz geniş olarak ele aldım. Çünkü Tanrı'yı yadsıyanların yanılgılarından sonra, ki bunu yukarıda yeterli olarak çürüttüğüme inanıyorum, zayıf tinleri erdemin doğru yolundan çıkarmada hayvanın ruhunun bizimkiyle aynı doğada olduğunu ve dolayısıyla bu yaşamdan sonra tıpkı sinekler ve karıncalar gibi kendisinden korkacağımız ya da umut edeceğimiz hiçbir şeyin olmadığını imgelemekten daha etkili başka hiçbir yanılgı yoktur. Oysa ikisinin de nedenle ayrı oldukları bilindiği zaman ruhumuzun doğasında bedenden bütünüyle bağımsız olduğunu ve dolayısıyla onunla birlikte ölme zorunluluğu altında durmadığını tanıtlamanın nedenlerini de çok daha iyi kavrarız. Ve o zaman onu yok edebilecek başka hiçbir neden bulunamayacağına doğallıkla ölümsüz olduğu yargısında bulunuruz. Bölüm 6. Şimdi tüm bunları kapsayan incelemenin sonuna varmamdan bu yana 3 yıl geçti ve onları bir matbaacının eline bırakmak üzere yeniden gözden geçirmeye başlamak üzereydim ki kendilerine saygı duydum ve eylemlerin üzerinde yetkilerinin düşüncelerim üzerinde benim kendi osumun taşıdığından daha az ağırlık taşıyamayacağı belli kimselerin kısa bir süre önce bir başkası tarafından yayımlanan bir fizik kuramını onaylamadıklarını öğrendim. Bu görüşe katıldığımı söyleyemeyeceğim ama yalnızca şunu belirteceğim ki sansürlerinden önce onda dine ya da devlete zararlı olduğunu tasarlayabileceğim ve buna göre eğer Usun beni onu yazmam gerektiğine inandırmış olsaydı bunu yapmamın önüne geçebilecek hiçbir şey görmedim. Ve yeni hiçbir şeyin gerçekliğin çok pekin bir tanıtını elde etmedikçe kabul etmeme ve herhangi bir kimseye zarar verebilecek hiçbir şeyi yazmama konusunda her zamanki büyük kaygıma karşın bu durum beni kendi görüşlerim arasında içinde kendimi aldattığım birinin bulunabileceği korkusuna düşürdü. Bu yayımlama konusunda verdiğim kararı değiştirmeme neden olmaya yetti. Çünkü önceki kararım için nedenlerin çok güçlü olmalarına karşın gene de beni her zaman kitap yazma işinden nefret etmeye götürmüş olan eğilimim hemen kendimi onu yayımlama işinden bağışlatacak başka birçok neden bulmama yol açtı. Ve her iki yan içinde ağır basan öyle nedenler vardır ki yalnızca burada onları bildirmede benim bir çıkarım değil ama belki kamunun da onları öğrenmede belli bir çıkarı olabilir. Hiçbir zaman kendi anlığımın ürünleri olan şeyleri çok fazla büyütmedim ve kullandığım yöntemden sağladığım biricik üstünlük, kurgul bilimlere özgü belli güçlükler açısından bana doyum vermesi ya da davranışlarımı bana öğrettiği nedenlere göre düzenlemeye çalışmam olduğu sürece hiçbir zaman onun üzerine bir şeyler yazma yükümlülüğü altında olduğumu düşünmedim. Çünkü davranış kuralları söz konusu olduğunda herkes kendi anlayışına öylesine güvenir ki eğer Tanrı tarafından kendi halklarına egemenler olarak saptanmış olanlardan ya da en azından Tanrı'nın kendilerine peygamber olmak için yetecek denli kayra ve coşku verdiklerinden daha başkalarının o kurallar üzerinde herhangi bir değişim yapmalarına izin verilecek olsaydı kafaların sayısına eşit bir sayıda reformcu bulunabilirdi. Ve gerçi benim kurgularım bana en büyük hazı verselerdi, başkalarının da onlara belki de daha da büyük bir haz verebilecek kurguları olduğuna inanıyordum. Ama fizik üzerine kimi genel kavramlara ulaşır ulaşmaz ve çeşitli tikel güçlüklerde onlardan yararlanmaya başlayınca bizi hangi noktaya götürebileceklerini ve şimdiye dek yararlandığımız ilkelerden nedenle ayrı olduklarını görür görmez bizi elimizden geldiğince tüm insanlığın genel iyiliğine katkıda bulunma yükümlülüğü altında tutan yasaya karşı büyük bir günah işlemeksizin onları gizli tutamayacağıma inandım. Çünkü yaşamda çok yararlı olan bilgiye erişmenin olanaklı olduğunu ve okullarda öğretilen kurgul felsefenin yerine öyle bir kılgısal felsefe bulabileceğimizi görmemi sağladılar ki onun aracılığıyla ateşin, suyun, havanın, yıldızların, göklerin ve çevremizdeki tüm başka cisimlerin kuvvet ve eylemlerini sanatçılarımızın değişik uygulanımlarını bildiğimiz denli seçik olarak bilebilir ve onları aynı yolda uyarlanmış oldukları tüm kullanımlarda uygulayabilir. Böylece kendimizi doğanın efendileri ve iyileri yapabiliriz. Bu yalnızca yeryüzünün ve onda bulunacak tüm iyi şeylerin meyvelerinden herhangi bir zahmete girmeksizin yararlanmamızı sağlayan sonsuz sayıda aygıtı bulma amacıyla değil, ama ayrıca ve başlıca sağlığın korunmasını ortaya çıkardığı için de istenecektir ki, hiç kuşkusuz bu yaşamdaki başlıca iyi ve tüm başka iyilerin temeli odur. Çünkü anlık, bedensel örgenlerin durum ve düzenlenişlerine öyle bir düzeyde bağımlıdır ki, eğer insanları şimdiye dek olduklarından daha bilgili ve daha becerikli kılmanın bir aracını bulmak olanaklıysa, inanıyorum ki bunun aranacağı yer tıptır. Şimdi uygulamakta olan tıbbın yararlılığı dikkate değer çok az şey kapsadığı doğrudur. Ama onu küçümsemeyi istemeksizin hiç kuşkum yok ki onu meslek edinmiş olanlar arasında bile insanın bildiği her şeyin henüz bilinmesi gerekenlerle karşılaştırma içinde hemen hemen bir hiç olduğunu ve eğer elimizde nedenlerin ve doğanın bize sunduğu tüm çarelerin yeterli bir bilgisi olsaydı hem bedenin hem de anlığın sonsuz çoklukta hastalığından kurtulabileceğimizi kabul etmeyen tek bir insan yoktur. Şimdi tüm yaşamımı böylesine zorunlu bir bilginin araştırmasına adamaya karar verdikten ve bana eğer onu izleyecek olursak yaşamın kısalığı ya da deneyim eksikliği tarafından engellenmedikçe bizi kesinlikle amacımıza ulaştıracak gibi görünen bir yolu bulduktan sonra bu iki engele karşı en iyi önlemler oldukları yargısına vardığım şey kendi bulduğum birkaç şeyin tümünü bağlılıkla kamuya iletmek ve güçlü bir kavrayışı olan herkesten yapılmaktadır. Olması gereken deneylere her birinin kendi eğilim ve yeteneğine göre katkıda bulunarak ilerlemelerini ve sonra bulabilecekleri her şeyi kamuya iletmelerini istemek oldu. Böyleliktedir ki arkadan gelen öncekinin bıraktığı yerden başlayabilir ve bu yolla birçok insanın yaşamlarını ve emeklerini birleştirerek ortaklaşa bir çabayla herhangi birinin özel olarak yapmayı başarabileceğinden çok daha ileri gidebiliriz. Deneylere gelince, kişi bilgide ilerledikçe onların daha da zorunlu bir duruma geldiklerini belirttim. Çünkü başlangıçta yalnızca kendilerini duyularımıza kendiliklerinden sunan ve üzerlerine biraz da olsa düşündüğümüzde göz ardı edemeyeceğimiz deneylerden yararlanmak daha seyrek ve daha dikkatli tasarlanmış olanları aramaktan daha iyidir. Bunun nedeni daha sık olanların nedenlerini bilmediğimiz sürece daha seyrek olanların çoğu kez bizi yanıltmaları ve bağımlı oldukları koşulların hemen hemen onlara dikkat etmenin çok güç olacağı denli tikel ve küçük olmasıdır. Ama bunda izlediğim düzen şudur. İlkin genel olarak dünyada olan ya da olabilecek her şeyin ilkelerini ya da ilk nedenlerini bulmaya çalıştım. Ve bunu bu amaçla dünyayı yaratmış olan Tanrı'dan başka hiçbir şeyi düşünmeden ya da onları doğal olarak ruhlarımızda var olan belli gerçeklik tohumlarından başka hiçbir kaynaktan türetmeden yaptım. Bundan sonra bu nedenlerden çıkarsanabilecek birincil ve en olağan etkilerin hangileri olduğunu irdeledim. Ve bana öyle görünüyor ki bu yolda gökleri, yıldızları, bir yeryüzünü ve giderek yeryüzünde suyu, havayı, ateşi, mineralleri ve böyle daha başka şeyleri buldum ki bunlar var olan her şey içinde en yaygın ve en yalın ve dolayısıyla bilinmesi en kolay olanlardır. Bundan sonra daha tikel olanlara yükselmeyi istediğim zaman karşıma öyle büyük bir türlülük çıktı ki insan anlığı için yeryüzünde olan cisimlerin biçimleri ya da türlerini eğer Tanrı'nın istenci onları oraya koymak olmuş olsaydı yeryüzünde olabilecek olan sonsuz sayıda başkasından ayırt etmenin ve dolayısıyla eğer nedenlere etkileri yoluyla ulaşmıyor ve birçok tikel deneyimden yararlanmıyor olsaydık onları kendimize yararlı kılmanın olanaklı olmayacağını düşündüm. Daha sonra anlığımda duyularıma sunulmuş olan tüm nesnelerin üzerinden geçerken orada bulmuş olduğum ilkeler yoluyla uygun olarak açıklamayacağım hiçbir şeyin gözüme çarpmadığını söyleyebilirim. Ama ayrıca kabul etmem gerek ki doğanın gücü öylesine büyük ve engin ve bu ilkeler öylesine yalın ve geneldir ki